İkili Sarman DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson
Ayrım 9
Bu fiyasko Oxford'da Genel Mikrobiyoloji Derneği'nin virüs üremesinin doğası konu toplantısına katılan bizler için sürpriz olmadı. En önemli konuşmacılardan birisi Laurie olacaktı. Londra'ya kararlaştırılan uçuş tarihinden 2 hafta önce kendisine pasaport verilmeyeceği bildirilmişti. Dışişleri Bakanlığı her zamanki gibi pislik saydığı bir konuda açıklama yapmayı da reddediyordu. Laurie'nin bulunmayışı bana faş konusunda çalışan Amerikalıların son deneylerini anlatma görevini yükledi. Bir konuşma toparlamaya da gerek yoktu. Toplantıdan birkaç gün önce Ol Hershey, Cold Spring Harbor'dan uzun bir mektup göndermişti. Bu mektupta Martha Chase ile son zamanlarda tamamladıkları deneyleri özetliyordu. Fajın meydana getirdiği bakteri enfeksiyonunun kilit özelliği viral DNA'nın ev sahibi bakteriye enjekte edilmesiydi. En önemlisi de bakteriye çok az protein girmesiydi. Yaptıkları deneyle DNA'nın temel genetik madde olduğu ortaya çıkıyordu. Ne var ki her şeyi mektubundan uzun bölümler okurken 400'den fazla mikrobiyolun oluşturduğu dinleyici topluluğu hiç de ilgilenmiş görünmedi. Yalnızca Paris'ten gelen Andrew Love, Seymour Benzer ve Gunther Stent konuyla ilgilendiler çünkü her şeyin deneylerinin önemsiz olmadığını ve artık herkesin DNA'ya daha fazla ilgi göstereceğini biliyorlardı. Bununla birlikte Hershey ismi orada bulunanlardan pek çoğuna bir şey ifade etmiyordu. Üstelik Amerikalı olduğum da ortaya çıkınca uzun saçlarım bile benim bilimsel yargılarım da her şeyinkilerle aynı derecede acayip olmadığını kanıtlamaya yetmedi. Toplamda önde gelenler İngiliz bitki virologları Bowden ve Pry'dı. Bowden'ın geniş ve yerleşmiş bilgisine Pry'nin kendinden emin nihilizmine kimse erişemiyordu. Pry bazı fajların kuyruğu olduğu veya TMV'nin sabit bir uzunlukta bulunduğuna kesinlikle karşı çıkıyordu. Schramm'ın deneyleri hakkında konuşmak için Pry'i bir köşede yakalamaya çalıştım. Ne var ki Pry bunlara kulak asmamak gerektiğini söyledi. Bu yüzden siyasi bakımdan daha az çekişmeli bir konuya döndüm. Bir TMV parçacığının 3000 ağlık uzunluğu biyolojik açıdan önemli miydi? Basit bir yanıtı tercih edecektim ama bu Pry'i hiçbir şey ifade etmiyordu. Pry virüslerin iyi tanımlanmış bir yapıya sahip olamayacak kadar büyük olduklarından emindi. Lovoff'un varlığı da olmasa toplantı büsbütün sönük geçecekti. Andrew, valansı 2 olan metallerin faj çoğalmasındaki rolü konusuyla çok ilgileniyordu. Böylelikle de iyonların nükleik asit yapısında kesin öneme sahip olduğu inancımı o da açıktı. Özellikle ilginç olan noktada bazı iyonların makromoleküllerin kesin kopyasının çıkarılmasında veya benzer kromozomlar arasındaki çekim mekanizmasına ipucu olabileceğini sezmesiydi. Ne var ki Rosie sadece klasik X ışını kırılması tekniklerine güvenmekten vazgeçmedikçe düşüncelerimizin doğruluğunu anlamanın bir yolu yoktu. Royal Society toplantısında Kings'tekilerin hiçbirinin Aralık ayında Francis ve benimle olan karşılaşmadan bu yana iyonlardan söz etmemiş olduğu izlenimini edindik. Morris'i sıkıştırınca laboratuvarlarına gönderdiğimiz moleküler model kalıplarının hiç el sürülmediğini öğrendim. Model inşa etmek için Rosie ve Gosling'e baskı yapmanın zamanı henüz gelmemişti. Morris ve Rosie arasındaki tartışma Cambridge ziyareti öncesinden daha da keskindi. Rosie şimdi elindeki verilerin DNA'nın sarmalı olmadığını gösterdiğinde ısrar ediyordu. Rosie Morris'in istediği sarmal modelleri yapmaktansa bakır telden yapılmış bu modelleri Morris'in boynuna dolamayı tercih ederdi. Morris kalıpları Cambridge'de yeniden ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Buna evet dedik. Polipeptist zincirlerinin köşelerde nasıl kıvrıldığını gösteren modeller yapabilmek için daha fazla karbon atomuna gerek olduğunu yarım ağızda belirtmeye çalıştık. Morris Kings'te yapılmayan şeyler konusunda çok açıktı. Bu da beni son derece rahatlatmaktaydı. TMV ile ciddi olarak X ışını çalışması yapmam Morris'e de güven veriyordu. Artık hiç değilse kısa dönemde DNA'nın biçimiyle uğraşmayacağımı düşünüyordu. 18. Morris TMV'nin sarmal olduğunu ispatlamak için gerekli X ışını resmini hemen alabileceğimi hiç sanmıyordu. Cavendish'te yeni yapılmış dönen güçlü bir anot X ışını tüpünü kullanarak beklenmeyen bir başarı sağladım. Bu süper tüp eski araç gereçlerle olduğundan 20 kat fazla resim çekmemi mümkün kılıyordu. Bir hafta içinde TMV fotoğraflarımın sayısını 2 katına çıkardım. O zaman Cavendish'in kapılarının akşam 10'da kapanması adetti. Kapıcının evi kapıya bitişikti. Yine de kapanma saatinden sonra kimse kapıcıyı rahatsız etmezdi. Rutherford, yaz akşamlarının tenis için daha uygun olduğunu düşünerek öğrencileri gece çalışmasından soğutmak gereğine inanmıştı. Onun ölümünden 15 yıl sonra bile geç saate kadar çalışanlar için tek bir anahtar vardı. O da kas liflerinin canlı olduğunu, böylelikle de fizikçiler için konulmuş kuralları konu edilemeyeceğini öne süren Hugh Huxley'di. Hugh gerektiğinde bana anahtarı veriyor veya Free School sokağına uzanan ağır kapıları açmak için aşağı iniyordu. Haziran ortasında bir gece geç vakit, X ışını tüpünü kapatmak ve yeni TMV örneğinin fotoğrafını çıkarmak için laboratuvara gittiğimde Hook orada değildi. TMV örneği yaklaşık 25 kadar eğilmişti. Böylece şansım yardım ettiği takdirde sarmal yansımaları görecektim. Hala ıslak olan negatif ışığa tutar tutmaz sonucun elimizde olduğunu anladım. Sarmal düzenli şartlardan oluşan ipucu kuşku götürmez biçimde görülüyordu. Şimdi artık Lore ve Delbrück'ü Cambridge'de kalmanın bir anlamı olduğuna inandırmak kolaydı. Gece yarısı olmasına rağmen tenis kort sokağındaki odama gitmeyi hiç istemiyordum. Sevinç içinde bir saatten fazla nehir boyunda yürüdüm. Ertesi sabah bu sarmal teşhisini doğrulaması için Francis'in yolunu sabırsızlıkla gözledim. Francis can alıcı yansımayı 10 saniye bile geçmeden tanıdı. O zaman içimdeki kuşkuların tümü kayboldu. Dalga geçmek için Francis'i X ışını resmimi önemsemediğimi inandırmak istedim. Bunun yerine asıl önemli basamağın boş köşelerin görünüşü olduğunu öne sürdüm. Bu düşüncesizce söylenmiş sözler ağzımdan çıkar çıkmaz Francis konuya eleştirel gözle bakmadan kılıf uydurmanın tehlikelerinden söz etmeye başladı. Francis her zaman demek istediğini söyler ve benim de aynı şekilde davrandığımı düşünürdü. Evet, Cambridge sohbetlerinde başarı genellikle ortaya yakılanmaz bir şey atıp birinin sizi ciddiye almasını beklemek şeklindeydi. Ancak Francis'in bu oyunu kabullenmesine hiç gerek yoktu. Yabancı kızların duygusal problemleri üzerine bir veya iki dakika konuşarak en ağır başlı Cambridge akşamını bile gevşetebilirdi Francis. Bundan sonra neyi elde etmemiz gerektiği açıktı. TMV'den kısa sürede başka bir şey öğrenemezdik. Ayrıntılı yapısının biraz daha çözülmesi benim toparlayabileceğimden daha profesyonel bir hata gerektiriyordu. Üstelik en yorucu çabanın bile birkaç yıl içinde RNA unsurunu ortaya çıkaracağı kuşkuluydu. DNA'ya giden yol TMV'den geçmiyordu. DNA kimyasındaki bazı garip düzenlilikleri ciddi olarak düşünmenin zamanıydı. Bu ilk olarak Kolombiya Üniversitesi'nde çalışan Avusturya doğumlu biyokimyacı Erwin Kargaff tarafından gözlemlenmişti. Kargaff ve öğrencileri savaştan beri pürün ve pirimidin bazlarının birbirlerine göre oranlarını çıkarabilmek için çeşitli DNA örneklerini dikkatle analiz ediyorlardı. DNA preparasyonlarının tümünde adenin moleküllerinin sayısı timin moleküllerinkine, guanin moleküllerinin sayısı ise sitozin moleküllerinin sayısına çok yakındır. Adenin A, timin T, guanin G, sitozin C ile ifade edilmiştir. Üstelik adenin ve timin gruplarının oranı biyolojik kökenlerine göre değişmektedir. Bazı organizmaların DNA'sı A ve T fazlasını, başka organizmalar ise G ve C fazlasını içermektedir. Kargaff açıktır ki bunların öneminin farkındaydı. Ancak bu çarpıcı sonuçlar için hiçbir açıklama ortaya koyamamaktaydı. Bunları Francis'e ilk bildirdiğimde o da pek etkilenmeden başka konularla meşgul olmaya devam etti. Ne var ki kısa bir süre sonra genç teorik kimyacı John Griffith ile konuşması kafasında yeni kuşkular uyandırdı. Bu düzenlik önemli olabilirdi. Kafasında uyanan kuşkulardan bir tanesi de astronom Tommy Gold'un mükemmel kozmolojik ilki üzerinde verdiği bir akşam konferansından sonra bira içerken aklına gelmişti. Tommy'nin olmadık fikirleri makul göstermedeki yeteneği Francis'i meraklandırdı. Mükemmel biyolojik ilki gibi bir tartışmanın öne sürülüp sürülemeyeceğini düşünmeye başladı. Griffith'in genleri nasıl kopya edildiği, replikasyon üzerine teorik şemalarla ilgilendiğini bilen Francis yeni bir fikirle ortaya atıldı. Mükemmel biyolojik ilki genin kendi kendini çoğaltabilmesi, yani hücre bölünmesi sırasında kromozom sayısı iki katına çıktığında kendi kendisinin ikinci bir kopyasını çıkartabilmesi yeteneğiydi. Ancak Griffith bu fikre katılmadı. Birkaç aydır genlerin birbirini tamamlayıcı yüzeylerin alternatif oluşumlarına dayanarak kendi kopyalarını çıkardıkları bir şema üzerinde çalışmaktaydı. Bu özgün bir fikir değildi. Genlerin nasıl kopya edildiğini merak eden teorik eğilimli genetikçiler arasında 30 yıldır tartışılıyordu. Öngörülen süreç genin bir tamamlayıcısının yani bir negatifinin yapılmasıyla başlıyordu. Bu negatif orijinal genin pozitif yüzeyini anahtarın kilidi uyması gibi tamamlayacak biçimdeydi ve daha sonra ilk genin tıpatıp kopyasını yapmak için kalıp olarak kullanılıyordu. Az sayıda genetikçi bu fikre tümden karşıydı. Bunlar arasında en göze çarpanı Müller'di. Müller birçok ünlü teorik fizikçinin özellikle Pascual Jordan'ın düşüncesinden etkilenmişti. Bu düşünceye göre benzerlerin birbirini çekmesine yol açan kuvvetler vardı. Ancak Pauling bu dolaysız mekanizmayı küçümsüyor ve kuantum mekanikçilerinin bu düşünceyi desteklemesinden özellikle tedirgin oluyordu. Savaşın hemen öncesinde dikkatini Jordan'ın yazılarını çeken Delbrück'e, Science dergisine ortak bir not yazmayı ve kuantum mekaniğinin birbirini tamamlayan pozitif ve negatif kopyaların sentezine dayanan bir gen kopyalama mekanizmasını desteklediğini kesin olarak belirtmeyi önermişti. Ne Francis ne de Griffith iyice eskimiş bu hipotezlerin tekrarından tatmin olmamışlardı. Her ikisi de şimdi önemli görevin birbirini çeken kuvvetleri kesin olarak belirlemek olduğunu biliyorlardı. Bu noktada Francis, özel hidrojen bağlarının istenilen yanıt olmadığını öne sürüyordu. Hidrojen bağları gerekli olan kesin özgünlüğü sağlayamıyordu. Kimyacı arkadaşlarımız da pürüm ve pirimidin bazılarındaki hidrojen atomlarının yerlerini sabit olmadığını, bir noktadan diğerine rastgele hareket ettiğini söylemişlerdi. Oysa Francis DNA replikasyonunun bazılarının düzgün yüzeylerini birbirlerine çeken özgün kuvvetleri de kapsadığını düşünüyordu. Şans eseri olarak bu Griffith'in de tam da hesaplayabileceği türden bir kuvvetti. Tamamlayıcı şema doğru ise değişik yapılı bazları birbirine çeken kuvvetler bulunabilirdi. Öte yandan eğer genler doğrudan doğruya kendi kopyalarını yapıyorlarsa hesaplar benzer bazları arasındaki çekimi ortaya koyabilirdi. Böylece kapanma saatinde Griffith'in hesapların mümkün olup olmadığına bakmasında anlaşarak ayrıldılar. Birkaç gün sonra Cavendish'te çay kuyruğunda karşılaştılar. Francis o zaman adenin ve timinin düz yüzeyleriyle birbirlerine yapışmaları gerektiğini öğrendi. Buna benzer bir tartışma guanin ve sitozini birbirine çeken kuvvetler içinde ortaya konabilirdi. Francis hemen bu yanıtın üstüne atıldı. Eğer hafızası kendisini yanıltmıyorduysa bunlar Cargaff'ın eşit miktarlarda bulunduğunu gösterdiği baz çiftleriydi. Heyecanla Griffith'e son zamanlarda benim kendisine Cargaff'ın bazı garip sonuçlarından bahsettiğimi söyledi. Bununla birlikte o sırada aynı baz çiftlerinin söz konusu olduğundan da emin değildi. Ancak veriler gözden geçirilir geçirilmez Griffith'in odasına damlayacaktı. Öğle yemeğinde Francis'e Cargaff'ın sonuçlarını doğru hatırladığını onayladığımı belirttim. Francis Griffith'in kuantum mekaniği hesaplarını incelemeye dalmıştı. Fazlaca heyecanlı değildi. Bir şey daha vardı. Griffith kendisini sıkıştırdığımızda hesapların ayrıntılarını pek de kuvvetle savunmuyordu. Hesapları kısa bir süre içinde yapabilmek için pek çok olasılık gözden ırak tutulmuştu. Üstelik her bazın iki düzgün yüzey bulunmasına rağmen yalnızca bir yüzeyin seçilmesinin bir açıklaması yoktu. Ayrıca Cargaff'ın bulduğu düzenliklerin genetik koda dayandığı düşüncesini elemek için de bir neden yoktu. Kendine özgü nükleotit grupları kendine özgü amino asitlerin şu veya bu biçimde şifresi olmalıydılar. Muhtemelen bazıların düzeninde şimdiye kadar bulunmamış bir rolden ötürü aderin miktarı timi miktarıyla aynıydı. Roy Markham'ın da bir iddiası vardı. Cargaff, guaninin sitozine eşdeğerde olduğunu söylüyorsa da Markham bunun böyle olmadığından emindi. Markham'a göre Cargaff'ın deneysel yöntemleri sitozin miktarını gerçekte olduğundan ister istemez az gösterecekti. Temmuz başında bir gün Francis Griffith'in şemasından henüz kurtulmaya hazır değilken John Kendrew yeni ofisimize gelerek Cargaff'ın yakında bir gece için Cambridge'e geleceğini bildirdi. John kendisini Peterhouse'u akşam yemeğine davet etmişti. Francis ile ben de daha sonra John'un odasına içki içmeye çağrılmıştık. High Table'da John konuşmayı ciddi meselelerden uzak tutup yalnızca Francis ve benim modeller kurarak DNA yapısını çözmemiz olasılığından söz etmiş. DNA konusunda dünyadaki sayılı uzmanlardan biri olan Cargaff, başlangıçta kim oldukları bilinmeyen bir takım adamların yarışı kazanmaya çalışmasından hoşlanmamış. Ancak John kendisine benim tipik bir Amerikalı olmadığımı hatırlattığı zaman çatlak birisini dinlemek üzere olduğunu anlamış. Beni görmek sezgilerini çabucak güçlendirdi. Hemen saçım ve şivem ile alay etmeye başladı. Chicago'dan geldiğim için başka türlü davranmaya hakkım yoktu. Sükunette saçımı Amerikan Hava Kuvvetleri personeli ile karıştırılmamak için özellikle uzun tuttuğumu söyledim. Bu da akli dengesizliğimi ona büsbütün kanıtladı. Francis dört bez arasındaki kimyasal farklılıkları bilmediğini ağzından kaçırınca Cargaff'ın alaycılığı doruk noktasına ulaştı. Bu gaf Francis'in Griffith'in hesaplarından söz etmesiyle ortaya çıktı. Amino gruplarının hangi bazlarda bulunduğunu hatırlayamayınca kuantum mekaniği tartışmalarını niteliksel olarak tanımlayamadı ve Cargaff'tan formülleri yazmasını istedi. Francis'in bunları her zaman bir yerden bakıp bulabileceğini söylemesi de Cargaff'ı gittiğimiz yolu bildiğimize ikna etmedi. Cargaff'ın alaycı zihninden ne geçerse geçsin birisinin ona sonuçları açıklaması gerekliydi. Francis bu yüzden ertesi gün öğleden sonra baz çifti verileri konusunda bilgi edinmek için Griffith'e gitti. Green sesi üzerine kapıyı açtı. İçeride Griffith ile birlikte bir kız vardı. Francis bilim için pek de uygun bir an olmadığını görerek Griffith'ten kendisine hesaplarından çıkan çiftleri söylemesini istedi ve yavaşça geri çekildi. Bunları bir zarfın arkasına not ederek ayrıldı. Ben o sabah Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmıştım. Francis bu yüzden soluğu Philosophical Library'de almış. Cargaff'ın verileri hakkında uzun zamandan beri içine düşen kuşkuları ancak orada giderebilmiş. Elinde iki dizi bilgi, Cargaff'ın verileri ve Griffith'in sonuçları ile tekrar Griffith'in odasına gitmeyi düşünmüş. Ancak daha sonra Griffith'in ilgisinin başka yerde olduğu aklına gelmiş. Sevgililerin her zamanda kişinin bilimsel geleceğinin önünü açmadığını iyice anlamış böylece.
Ayrım sonu.